24. ayrım. Sayfa no 192. Kira, Vasily Ivanoviç'e rastladı. Genç kadın adamdaki korkunç değişikliği fark etmemiş gibi davranabilmek için büyük gayret sarf etmek zorunda kaldı. Maria Petrovna'nın ölümünden sonra eniştesini bir kere görmüştü. Adam o zaman bu kadar bitkin değildi. Ivanoviç ihtiyar bir adam gibi yürüyordu. Gurur dolu parlak gözleri bile değişmişti. Artık her gördüğü yüze acı bir şüphe, nefret ve utançla bakıyordu. Adaleli ellerinin derileri de buruşmuştu. Adam yaşlı bir kadın gibi ellerini oynatıyor ve faydasız hareketler yapıyordu. Ağzının kenarlarındaki çizgiler çenesine kadar inen derin birer izdi. İnsan bu ızdırap çizgilerini görünce onun çektiklerini anladığı için bir utanma hissine kapılıyordu. Vasily Ivanoviç, Kira, seni gördüğüme memnun oldum diye mırıldandı. Sesinden de acizlik okunuyordu. Neden artık bize gelmiyorsun? Ev o kadar boş kaldı ki. Yoksa olanları duyduğun için mi gelmek istemiyorsun? Kira bir şey duymamıştı fakat adamın sesindeki acılık bu duymamış olduğu şeyi sormaktan alıkoyuyordu. Tatlı tatlı gülümseyerek, ne münasebet Vasily enişte dedi. Memnuniyetle gelirim. Yalnız çok işim vardı da. Ama müsaade ederseniz bu gece geleyim. Adama Irina ile Viktor'un da üniversiteden kovulup kovmadıklarını sormadı. Sanki bir zelzele olmuş gibi herkes etrafına çekine çekine bakıp kurbanları sayıyor ve soru sormaya da çekiniyordu. Kira o gece yemekte sonra Duan evlere gitti. Yatıp dinlenmesi için Leo'yu ikna etmişti. Genç adamın ateşi vardı. Yanakları iyice kızarmıştı. Kira yatağın yanına bir sürahi soğuk çay bırakıp erken döneceğini söyleyerek evden ayrılmıştı. Örtüsüz masanın üstünde abajuru bulunmayan bir lamba duruyordu. Vasily Ivanoviç ışığın yanına oturmuş, Çekov'un bir eserini okuyordu. Kitabın cildi de eskiydi. Saçlarını taramamış olan Irina da büyük bir kağıda anlamsız şekiller çizmekteydi. Asiya, karanlık köşedeki koltuğa yatmış uyuyordu. Elbisesi de sırtındaydı. Paslı bir borjöz ileride sütmekteydi. Irina dudaklarını bükerek, "Allo!" dedi. Kira, kuzeninin böyle gülümsediğini hiç görmemişti. "Çay ister misin Kira? Sıcak çay. Yalnız hiç sakarnımız kalmadı." "Hayır, teşekkür ederim Vasily enişte. Biraz önce akşam yemeğimi yedim." Irina, diye doğruldu. "Neden söylemiyorsun, kovuldun mu?" Kira başını salladı. "Peki neden bana sormuyorsun? Hoş buna gerek yok. Beni de attılar. Başka ne bekleyebilirdik? Zengin saray kürkçüsünün kızı." "Ya Viktor?" Irina ve Vasily ona hiç bakıştılar. Bu tuhaf bir bakıştı. Irina ağır ağır "Hayır" diye cevap verdi. Viktor kovulmadı. "Memnun oldum Vasily enişte. İyi bir haber değil mi? Adamı nasıl neşelendireceğini biliyordu. Viktor çok yetenekli bir gençti. Onun geleceğine ket vurmamalarına sevindim." Vasily Ivanoviç acı acı güldü. "Evet, Viktor çok yetenekli bir genç." Irina ağlamaklı bir sesle "Kadının elbisesi beyaz danteldi" diye bağırdı. Sesi de fevkaladeydi. "Oh, yani Mihalovski tiyatrosunda temsil edilen La Traviata operasından söz ediyorum. Herhalde görmüşsündür bunu." "Ya o halde görmelisin. Eski klasikler. Vasily Ivanoviç lafa karıştı. En iyileri eski klasiklerdir. O zamanlar insanlar kültürlüydü ve ahlak kurallarını tanırlardı. Bütünlükleri. Kira şaşırmış ve telaşlanmıştı. "Evet, Traviata'yı görmeliyim." Irina son perde dedi. Son perdede kadın, Allah kahretsin, elindeki resim tahtasını masaya vurunca Asiye uyanıp doğruldu. "Nasıl olsa bunu duyacaksın Kira." Viktor partiye girdi. Kira bakmakta olduğu Çehov'un kitabını yere düşürdü. "Ne? Ne yaptı?" "Partiye girdi, şu komünist partisine. Ona kızıl bir yıldız, bir parti karnesi, bir ekmek kartı vermişler. Böylece Viktor elini dökülmüş ve dökülecek kanlara buladı." "Irina, partiye girmeyi nasıl başarmış?" Kira, Vasily Ivanoviç'e bakmaya korkuyordu. Böyle bıçak gibi yaraya saplanan sorular sormaması gerektiğini biliyordu ama dayanamamıştı. "Anladığıma göre bunu çok önceden tasarlamış. Ağır ağır ve dikkatle kendisine arkadaş seçmiş. Aylardan beri de parti adayıymış. Bundan haberimiz bile yoktu. Sonra kendisini kabul etmişler. Kabul etmemelerine imkan yokmuş. Çünkü babasının çara kürk satmasına rağmen Viktor kendisinin proletarya ruhunu benimsediğini destekleyecek kuvvetli arkadaşlar bulmuş." "Peki kendisi bu temizliğin yapılacağını biliyor muydu?" "Saçmalama, partiye bu yüzden girmemiş ki. Tabii başlangıçta bunu bilmiyormuş. Viktor'un asıl amacı üniversitede kalmak değil. Sevgili ağabeyim Viktor çok zeki bir genç. Kendisi yükselmek istiyor. Yükselmek için de gerekli basamakları bulmuş." Kira gülümsemeye çalışarak Vasili Ivanoviç'i teselliye yeltendi fakat adamın yüzüne bakamıyordu. Şey, bu Viktor'u ilgilendiren bir iş. Ne istediğini biliyor. Kendisi hala burada mı? Bana kalsaydı o... Irina kendisini topladı. Evet, domuz hala burada. Vasili Ivanoviç bezgin bir tavırla Irina diye mırıldandı. Viktor senin ağabeyin. Kira konuyu değiştirdi fakat artık konuşmak çok zorlaşmıştı. Yarım saat sonra Viktor geldi. Yüzündeki kurumlu ifade ve yakasındaki kızıl yıldız onun düşüncelerini açıklıyordu. Kira, Viktor dedi. Duyduğuma göre sen artık iyi bir komünist olmuşsun. Viktor kurumlu bir tavırla cevap verdi. Komünist partisine girme şerefine nail oldum. Partiden alaylı bir şekilde söz etmenin doğru olmadığını anlayacağını umarım. Kira, ya diyebildi. Anlıyorum. Fakat genç kadın ayrılırken Viktor'un uzattığı eli görmemezlikten geldi. Antre kapısında Irina, önce babamın onu kovacağını sandım diye fısıldadı. Fakat annem öldükten sonra hem babamın Viktor'u ne kadar sevdiğini bilirsin. Babam geniş fikirli olmaya çalışıyor. Bana kalırsa onu mahvedecek bu. Lütfen sık sık gel Kira. Babam seni sever. Gelecekleri olmadığı için şimdiye sarılmışlardı. Leo günlerce oturup kitap okuyor ve Kira ile pek konuşmuyordu. Konuştuğu zaman da kendisini, dünyayı ve ebediyeti aşağı gördüğünü belirtmek ister gibi acı acı gülümsüyordu. Bir seferinde Kira onu sarhoş buldu. Masaya dayanmış olan genç adam gözlerini yerdeki kırık bardağa dikmişti. Leo, içkiyi nereden buldun? Ödünç aldım. Sevgili komşumuz yoldaş Marisha'dan ödünç aldım. Onun daima bol içkisi var. Leo, bunu neden yapıyorsun? Neden içmeyecekmişim? Neden? Şu Allah'ın belası dünyada neden içmeyeceğimi açıklayabilecek kimse var mı? Leo bazen sakinleşiyor ve gözlerinde tatlı bir ifade beliriyordu. Gülümsemesindeki acılık da kayboluyordu. Genç adam Kira'nın işten eve dönmesini bekliyor ve o gelir gelmez hemen kollarının arasını alıyordu. Geceleri hiç konuşmadan oturmaktaydılar. Birlikte olmaları, bir bakış, bir el sıkışma onların kendilerine güven içinde hissetmelerine yetiyordu. Böylece ertesi sabahı ve gelecek sabahları unutuyorlardı. Baharın beyaz gecelerinde kol kola girip sakin ve ışıklı caddelerde dolaşıyorlardı. Gökyüzü uzakta kalan ve güneşe benzemeyen bir ışık sayesinde tıpkı buzlu bir cam gibi parlıyordu. Bu garip beyazımsı ışıkta şehir sessiz oluyordu. Kira ile Leo bakışıyorlar ve genç adam onun kolunu kendi vücuduna dayıyordu. Boş ve ışıklı uzun yollarda ise Leo eğilip Kira'yı öpüyordu. Kira'nın adımları emindi. Cevaplandırması gereken bir sürü soru vardı ileride. Fakat Kira o anda yanındaki erkeği düşünüyor ve böylece kendisinden emin olabiliyordu. Leo'nun sinirleri gergin, dimdik vücudu, uzun parmaklı ince elleri ve gülümsediği zaman bütün sorulara cevap veren mağrur ifadeli ağzı Kira'ya yetiyordu. Bazen genç kadın etrafındakileri sayılmayacak kadar fazla atsız yaratıklara acıyordu. Onlar deli gibi sorularına cevap arıyorlardı. Bu araştırma sırasında da birçok insanı ve hatta Kira'yı eziyorlardı. Fakat Kira'yı ezmek imkansızdı. Çünkü o cevapları biliyordu. Genç kadın geleceği de merak etmiyordu. Onun için gelecek Leo'ydu. Leo çok solgundu ve hiç sesi çıkmıyordu. Şakaklarındaki morluk mermerlerdeki damarları andırıyordu. Boğulur gibi öksürüyordu genç adam. Faydası olmayan bir öksürük ilacını denemiş ve doktora gitmeyi de reddetmişti. Kira sık sık Andre'yi görüyordu. Buna sinirlenip sinirlenmediğini Leo'ya sormuştu. Fakat o ne münasebet diye cevap vermişti. Arkadaşınsa onunla dostluk edebilirsin. Yalnız rica ederim kendisini buraya getirme. Çünkü onlardan birine nazik davranabileceğimi sanmıyorum. Kira Andre'yi eve getirmedi. Pazar günleri ona telefon edip neşeli neşeli gülerek beni görmek istiyor musun Andre'yi diye soruyordu. Saat 2'de yaz bahçesinin rıhtım kapısında buluşalım. Bir meşe ağacının altındaki banka oturuyorlardı. Meşenin yaprakları güneşin yakıcı sıcağını önlemeye çalışıyordu. Kira ve Andre'yi felsefeden söz ediyorlardı sık sık. Genç kadın sadece Andre'nin yanında düşünebildiğini ve bunlardan söz edebildiğini hatırlayınca gülümsüyordu. Birbirleriyle buluşmaları için bir sebep yoktu. Buna rağmen buluşuyor ve tekrar buluşmak için randevu veriyorlardı. Kira onun yanında tuhaf bir huzur duyuyordu. Andre'yi de genç kadının kısacık yazlık elbisesine gülüyor ve kahkahalarında garip bir neşe okunuyordu. Bir seferinde Andre'yi pazar gününü şehir dışında geçirmelerini teklif etti. Kira bütün yaz şehirde kalmış olduğu için bunu reddedemedi. Leo pazar günleri için bir iş bulmuştu. Yolu onaran işçilerle birlikte tahta parkeleri söküyordu. Genç adam Kira'nın gezisine itiraz etmedi. Şehirden çıkınca Kira dümdüz denizin güneşte pırıl pırıl parladığını gördü. Altın rengi kum hafif rüzgarda da dalga dalga olmuştu. Ulu çam ağaçları kızılımsı bir renk almış ve kökleri açığa çıkmıştı. Çam kozalakları yuvarlanıp deniz kabuklarıyla buluşuyordu. Kira ve Andrei bir yüzme yarışı yaptılar. Genç kadın kazandı bunu. Fakat sırtlarında mayoları sahilde sakin sakin yatan pazar turistlerinin üstüne kum sıçratarak denize koştukları zaman da yarışı Andrei kazandı. Genç adam Kira'yı yakalayınca birlikte kumlara düşüp yuvarlanmaya başladılar. Elleri, kolları ve çamurlar bir kadının yemek sepetine girdi. Kadın korkuyla çığlığı bastı. Andrei ve Kira birbirlerinden kurtulup oturarak katıla katıla gülmeye başladılar. Hele orta yaşlı kadın güç bela ayağa kalkıp sepetini toplayarak herkesin içinde sevişen modern kaba gençlikler söz edince büsbütün neşelendiler. Kadın paytak paytak uzaklaştı. Akşam yemeğini küçük pis bir lokantada yediler. Kira garsonla İngilizce konuşuyordu. Adam bir kelime anlamamasına rağmen heyecanla referanslar yapıyor, elini kolunu sallıyordu. Hatta bu unutulmuş köşeye gelen ilk yabancı yoldaşa hizmet edeyim derken heyecanından su şişesini bile devirdi. Lokantadan çıkarlarken Andrei garsona yemek parasının iki mislini verdi. Gerçek yabancılarla karşılaşmış olduğuna iyice inanan garson yerleri kadar eğilerek selam verdi. Kira hayretini saklayamamıştı. Andrei lokantadan çıkınca güldü. Neden şaştın? Hiç olmazsa bir garsonu sevindirelim. Zaten kazandığım para kendime harcadığımdan çok fazla. Tren şehrin duman ve karanlığına girerken Andrei, seni tekrar ne zaman göreceğim Kira diye sordu. Sana telefon ederim. Hayır, şimdiden bilmek istiyorum. Birkaç gün sonra. Hayır, belirli bir gün söyle. Pekala, perşembe akşam üstüne ne dersin? İyi. İşten çıktıktan sonra 5:30'da yaz bahçesinde. Peki. Kira eve döndüğü zaman Leo'nun bir koltukta uyuyakalmış olduğunu gördü. Elleri toz içindeydi. Kızarmış, nemli yüzüne de tozlar yapışmıştı. Koyu renk kirpiklerine de öyle. Vücudu yorgunluktan gevşemişti. Kira onun yüzünü yıkayıp soyunmasına yardım etti. Leo öksürüyordu. Pazarı izleyen iki gün uzun ve şiddetli tartışmalarla geçti. Fakat sonunda Leo razı oldu. Çarşamba günü bir doktora gidecekti. Baba Milov Sakia'nın çarşamba gecesi Victor'la randevusu vardı. Victor, çarşamba günü öğleden sonra genç kıza telefon ederek sabırsız bir tavırla özür diledi. Enstitüde acele bir iş çıkmıştı ve bu yüzden Vava'yı görmesine imkan yoktu. 3 defa genç kıza söz vermiş ve her seferinde acele ve önemli işler yüzünden gelememişti. Vava bazı dedikodular ve bir isim duymuştu. Onun için neden şüphelenmesi gerektiğini biliyordu. Genç kız o gece iyice süslendi. Yeni beyaz paltosunun ince beline kalın siyah rugan kemeri sıkıca sardı. Avrupa'da yeni gelmiş rujla dudaklarını hafifçe boyadı. Yine Avrupa'dan gelen selüloz bileziğini taktı. Beyaz şapkasını siyah buklelerin üstüne oturtup çapkınca yana eğdi. Annesine de Kira Argonova'ya gideceğini söyledi. Kira'nın dairesine çıkan merdivenin sahanlığında tereddütle durdu. Zili çalarken eli hafifçe titriyordu. Yaşlı kiracı kapıyı açtı. Yoldaş Argonova'yı mı görmek istiyorsunuz? Şu taraftan geçin yoldaş. Yoldaş Lavrova'nın odasından geçmeniz gerekecek. Şu kapı. Baba kararını vererek kurmadan kapıyı açtı. İkisi de oradaydılar. Marisha ve Victor. Moskova ateşini çalan gramofona eğilmişlerdi. Victor'un yüzünde buz gibi bir ifade vardı. Hiddetten sesi çıkmıyordu. Ama baba ona bakmadı bile. Başını arkaya atarak kurumlu bir tavırla "Affedersiniz yoldaş" dedi. "Ben yoldaş Argonova'yı arıyorum." Sesi titriyor, ağlamamak için yutkunuyordu. Marisha'nın aklına şüphelenmek gelmemişti. Şaşkın şaşkın parmağıyla Kira'nın kapısını işaret etti. Baba dimdik yürüyerek odadan geçti. Marisha Victor'un çabucak çıkıp gitmesine bir anlam veremedi. Kira evde değildi ama Leo vardı. Kira rahatsız bir gün geçirmişti. Leo büroya telefon ederek doktorun teşhisini bildireceğini söylemişti. Fakat nedense Kira'yı aramamıştı. Kira 3 kere ona telefon etmişti ama cevap çıkmamıştı. Genç kadın eve dönerken Andrei ile randevusu olduğunu hatırladı. Andrei'yi uzun süre parkın önünde bekletemezdi. En iyisi yaz bahçesine gidip fazla kalamayacağını ona anlatmalıydı. Bahçeye vaktinde geldi. Andrei orada yoktu. Kira gitgide loşlaşan rıhtıma baktı. Ağaçlara ve bahçedeki gölgelere göz attı. Bekledi. 2 defa nöbetçiye saati sordu. Bir şey anlamamıştı. Andrei gelmedi. Kira bir saat bekledikten sonra evine döndü. Ellerini ceplerine sokmuş, yumruklarını sıkıp duruyordu. Bir taraftan da hiddetle, Leo'yu merak ettiğim sırada Andrei ile uğraşamam diye düşünüyordu. Daha doktorun ne dediğini öğrenmemişti. Merdivenlerden çıkıp hızla Marisha'nın odasından geçerek kapıyı açtı. Babanın beyaz paltosu divandan yere sarkmıştı. Genç kız Leo'nun kollarındaydı ve dudak dudağıydılar. Kira durup sakin sakin onlara baktı. Kaşlarını kaldırmış olmasından hayret etmiş olduğu anlaşılıyordu. İkisi de divandan fırladılar. Leo pek ayakta duramıyordu, yine içmişti. Durduğu yerde sallanıyor ve acı acı gülümsüyordu. Babanın rengi karardı ve morumsu bir kırmızı bir renk aldı. Ağzını açtıysa da bir şey söyleyemedi. Fakat kimsenin ses çıkarmadığını görünce acı acı haykırarak sessizliği bozdu. Bunun korkunç bir şey olduğunu bir düşünüyorsun, değil mi? Ben de o fikirdeyim. Bu korkunç ve pis bir şey. Ama ben aldırmıyorum. Yaptıklarım bana vız geliyor. Artık bir şeye aldırmıyorum. Ben kokuşmuş bir insan mıyım? Ama benim gibi başkaları da var. Yalnız ben aldırmıyorum. Aldırmıyorum. Aldırmıyorum. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak odadan çıkıp kapıyı vurdu. Leo ve Kira kımıldamadılar. Leo, hadi söyle bakalım diye alay etti. Kira ağır ağır cevap verdi. Söyleyecek bir şeyim yok. Beni dinle, çünkü buna alışmalısın. Bana sahip olamayacağını öğrenmen gerekir. Bana sahip olamayacaksın. Beni bulamayacaksın. Kısa zaman sonra beni bulamayacaksın. Leo, doktor ne dedi? Genç adam güldü. Pek çok şey söyledi. Neyin varmış? Hiç, hiçbir şeyim yok. Leo, şimdilik bir şeyim yok. Fakat yakında olacak. Birkaç hafta sonra olacağım. Ne olacaksın Leo? Genç adam kurumlu bir tavırla elini salladı. Fazla bir şey değil. Sadece verem. Doktor, siz karısı mısınız diye sordu. Kira biraz durakladıktan sonra cevap verdi. Hayır. Doktor, anlıyorum diye mırıldandı. Sonra ekledi. Neyse, herhalde durumu öğrenmeye hakkınız var. Yoldaş Kovalenski'nin durumu çok kötü. Biz buna başlangıç tüberkülozu deriz. Bunu durdurmak mümkün. Fakat hemen harekete geçmeli. Birkaç hafta sonra geç kalmış olacaksınız. Birkaç hafta sonra verem mi olacak? Tüberküloz tehlikeli bir hastalıktır yoldaş. Sovyet Rusya'da ölümle sonuçlanan bir hastalık bu. Bunu önlemenizi özellikle tavsiye ederim. Tüberküloz başlarsa bir daha bunu durduramazsınız. Peki onun neye ihtiyacı var? İstirahat. Bol istirahat. Güneş, temiz hava, yiyecek. İnsanlara layık yiyecekler. Önümüzdeki kışı bir sanatoryumda geçirmeli. Petrograd'da bir kış daha kalmasıyla idam edilmesi arasındaki fark yok. Onu güneye göndermeniz şart. Kira cevap vermedi fakat doktor alayla gülümsedi. Bu sözsüz cevabı duymuştu. Genç kadının ayakkabılarındaki yamalara baktı. Sonunda, bu genç adam sizin için bir değer taşıyorsa dedi, onu güneye gönderin. Bir imkanınız varsa veya insanüstü bir imkan bulabilirseniz onu güneye gönderin. Kira eve dönerken çok sakindi. İçeriye girdiği zaman Leo pencerenin yanında duruyordu. Ağır ağır döndü. Yüzünde son derece huzurlu ve rahat bir ifade vardı. Sanki hayatında ilk defa bir gece rahat uyumuştu. Hafif bir sesle, "Neredeydin Kira?" diye sordu. "Doktordaydım." "Oh, çok üzgünüm. Bunları öğrenmeni istemiyordum." Doktor durumu anlattı. "Kira, dün gece için özür dilerim. O küçük budaladan söz edecektim. Kötü bir şey düşünmediğini umarım. Ben..." Ne münasebet, her şeyi anlıyorum. Korktuğum için yaptım bunu sanırım. Ama artık korkmuyorum. Mesele o kadar basit görünüyor ki. Her şey sınırlanınca mesele kalmıyor. Kira, yapılacak şey artık bundan söz etmemek. Durumu düşünmeyelim. Herhalde doktor da sana söylemiştir. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bir süre yine beraber olabiliriz. Hastalığım sarı bir hal alınca... Kira onu seyrediyordu. Leo ölüm kararını bu şekilde kabul etmişti demek. Sert bir sesle saçmalama Leo diye çıkıştı. Sen güneye gideceksin. Kira'nın gittiği ilk devlet hastanesinde idare müdürü Kırım'daki sanatoryumda yer mi istiyorsunuz diye sordu. Kendisi parti üyesi değil mi? Sendika üyesi de değil. Devlet memuru da mı değil? Şaka ediyorsunuz yoldaş. İkinci hastanenin idare müdürü bekleme listemizde yüzlerce isim var dedi. Hepsi de sendika işçisi. İlerlemiş tüberküloz vakaları. Kendisini kayıt bile edemeyiz. Üçüncü hastanede idare müdürü Kira'yı görmeyi reddetti. Genç kadının girdiği kuyruklarda vücutlarının biçimleri değişmiş zavallılar, yaralılar, kol değnekliler, bacakları alçı dolanlar, gözleri cerahattan yeşil birer perde haline gelmiş biçareler vardı. İnleyen bu insanlar ölüm kokuyordu. Kira devlet tıp merkezlerine de gitti. Asit fenik ve pis çamaşır kokan loş, rutubetli koridorlarda saatlerce bekledi. Buralarda randevuları unutan sekreterler, özür dileriz yoldaş, sıra kimdeyse gelsin diyen asistanlar vardı. Genç müdürler daima telaşla gelip gidiyorlardı. Kapıcılar ise doktor gitti diyorlardı. Hem mesai saati de bitti. Bütün gece burada bekleyemezsin. Kira iki hafta içinde verem olan bir insanın sendikada kayıtlı bulunması gerektiğini ve sendika emriyle bir sendika sanatoryumuna yatırabileceğini iyice öğrenmişti. Birçok amirle konuşmuş, bazı adlardan söz etmiş, bir istisna yapılması için yalvarmıştı. Bu arada sendika başkanlarını da ziyaret etmişti. Adamlar genç kadının yalvarmalarını dinlerken şaşırmış ve eğlenmişlerdi. Bazıları gülmüş, bazıları omuz silkmiş, bazıları ise ziyaretçiye yol göstermesi için sekreterini çağırmıştı. Biri ise bunu yapabileceğini söylemiş ve kiranın bir ilde kazanamayacağı bir meblağ istemişti.